Ayrım 15. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 188. 9. TTHO'nun genel kurul toplantısı basına kapalıydı ama ülkede demokrasi vardı. Toplantıda yapılan konuşmaları ve alınan kararları televizyonlar ve gazeteler tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Ayrıca sonraki günlerde gerek Başkan Can Tezcan, gerek Genel Yazman Sabri Serin birbirini izleyen demeçlerinde kararların nasıl uygulanacağı yaklaşık 3 ay sonra ülkenin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay dışındaki tüm yargı kurumları kendi ellerine yani TTHO'ya geçtiğinde işlerin hiçbir aksaklık, hiçbir karışıklık olmadan nasıl sürdürüleceği konusunda olabildiğince ayrıntılı bilgiler verdiler. Ancak kamuoyunun dolayısıyla basının en çok ilgilendiği konu ünlü iş adamı Ergin Çıpa'nın oy birliğiyle benimsenen önerisinin nasıl uygulanacağı, yani mahkeme bunun sonucu olarak da yargıç, memur ve hizmetli sayısının nasıl azaltılacağıydı. Sabri Serin, akıl için yol birdir. Yönetim kurulumuz da değerli başkanımızın önerisiyle bu tek yolu, bölge mahkemelerini seçti diyor, hemen arkasından da ayrıntılara geçiyordu. İstanbul ve Ankara'da ilçe mahkemeleri kapatılarak yalnızca il mahkemeleri bırakılacak. Ülke bağlamındaysa en az 20, en çok 25 bölge mahkemesi kurulacak. Kayseri, Erzincan, Van gibi bir takım büyük illerin bile kendi mahkemeleri bulunmayacak. Örneğin Çukurova Bölge Mahkemesi Adana iliyle birlikte Mersin, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde oturan yurttaşların da davalarına bakacak, Balıkesir'den Muğla'ya tüm batı illerinin yargı görevlerini İzmir Bölge Mahkemesi üstlenecek, ancak her ilde ve kimi büyük ilçelerde yargı konularında yurttaşları yönlendirmek ve gereğinde dosyalarını düzenlemekle görevli birer yargıç bulundurulacak, bunun sonucu olarak ülkede yargıç ve öteki yargı görevlilerinin sayısı büyük ölçüde azalırken görevde kalanların ücret düzeyleri yükselecekti. Genel yazman Sabri Serin zaman zaman bu konuda yaklaşık rakamlar da veriyor. Rakamlar karşısında şaşkına dönen gazeteciler, peki buna neden gerek görüldü ya da bu durumda yargı görevi nasıl yürütülecek, insanlarımızın ömrü bir davayı bitirmeye yetecek mi? Sonra önemsiz bir tanıklık için bir yurttaşın Muğla'dan İzmir'e ya da Elbistan'dan Adana'ya yolculuk etmek zorunda bırakılması sizce onaylanacak bir şey mi? Türünden sorular yağdırmaya başladıkları zaman da bıyık altından gülüyor, hemen açıklayayım arkadaşlar diyordu. Özel girişimin her alanda olduğu gibi bu alanda da çok hızlı ve çok etkin olacağını hiçbir zaman unutmayalım. Bu bir. Bugün yargıyı özel kesimin sorumluluğuna bırakan yasamızın da kanıtladığı gibi Türk toplumu dünyanın en uygar toplumlarından biri durumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu durum bizim de katkılarımızla yurttaşlar arasındaki davaların büyük ölçüde azalmasını sağlayacaktır. Bu iki. Günümüzde kentler arası yolculuklar çok kolaylaşmış bulunmakta ve uçakla yapılmaktadır. Böylece bu yeni koşullar aynı zamanda hem ülke turizmine katkı sağlayacak hem yurttaşın bilgi ve görgüsünü artıracaktır. Bu da 3. Bu düzenin en belirgin üstünlüğü ise her şey kararlaştırıldıktan sonra ortaya çıkan ancak kamuoyuyla paylaşılmayan bir üstünlüktü. TTHO birdenbire ülkenin büyüklü küçüklü tüm kentlerinde ve hemen her zaman en iyi yerlerinde bulunan yüzlerce adliye binasının iyisi durumuna geliyor ve kaşla göz arasında çok büyük bir servete konmuş oluyordu. Kuruluşun kullanım dışında kalacak bu çarçıl ya da tarihsel yapıları satarak ya da kiraya vererek baş döndürücü kazançlar sağlayacağı açıktı. Öte yandan kurumun en büyük paydaşı Temel Diker'in de söylediği gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve başka birkaç büyük kentte bulunan Adalet Sarayı ve eklentilerinin yerinde yükseltilecek gökdelenler bir yandan kuruluşun gereksinimlerini sağlarken bir yandan da ona büyük kazançlar sağlayabilecekti. Böylece yalnız kuruluşun çok önemli parasal sorunlarına katkıda bulunulmuş olmayacak, kentlerimizin gelişip güzelleşmesine de katkı sağlanacaktı. Son günlerde yönetim kurulunun en çok konuşan üyesi durumuna gelen Ergin Çıpa bir kazanç kapısı daha gösteriyordu arkadaşlarına. Hem yargının daha rahat işlemesi hem de önemsiz davalarla zaman yitirmemesi için yurttaşlardan alınacak yargı masraflarının en az 2 katına çıkarılması. Nasıl olur? Ya bu parayı ödeyemeyen yurttaşlar ne yapar o zaman? Diye soranlara da yanıtı hazırdı. Bu ülkede ömrünün yarısını mahkeme kapısında geçiren hastalar vardı. Her fırsatta ellerinde bir dilekçe soluğu savcılıkta alırlardı. Ona göre önüne gelen mahkemeye dalmamalı, dalmak isteyince de önünde caydırıcı engeller bulmalıydı. Yargının saygınlığı biraz da buna bağlıydı. Sabri Seri'nin söz alarak polisin yargı önüne getirdiği bir takım öldürme, yaralama, devlet güçlerine karşı koyma gibi bireysel ya da toplumsal suçlara ve yakınmalara bakmakla da yükümlü bulunduğunu, böyle durumlarda da çoğu kez beş parasız kişiler söz konusu olduğunu anlattıktan sonra o zaman bu adamları geri mi yollayacağız diye sorması da geriltmedi Engin Çipa'yı. Kendine özgü gülümsemesiyle gülümseyerek, "Hayır," dedi, "onlardan para almayız gerekirse. Bu da özel bir kuruluş olarak saygınlığımızın bir başka göstergesi olur." Birkaç kişi alkışladı. Başkan Can Tezcan da bayağı yüksek sesle, "Öyle görünüyor ki hukuk bizim Ergin Bey için bir iç çağrı olup çıktı. Ülkemize böyle bir hukukçu kazandırdığı için TTHO ne kadar övünse az," dedi. Tüm üyelerle birlikte Ergin Çipa da güldü. Onlar böyle gülerken ülkenin tüm yargıçları kara kara düşünüyorlardı. En çok üzerinde durdukları, en çok tartıştıkları sorunsa sayılarının büyük oranda azaltılacak olması, yani birçok yargıcın çok yakın bir gelecekte işsiz kalmaya yargılı bulunmasıydı. Bu nedenle ülkenin yargıçlarının çok önemli bir bölümü, yaşam düzeylerinin fazlasıyla yükseleceği konusunda yaratılan uzak umuda bel bağlayıp beklemektense şimdiden başlarının çaresine bakmayı seçtiler. Yargıtay üyelerinin yaklaşık 9%'u emekliliğini istedi. Öteki yargıçlar arasında da büyük çoğunluk onları izledi. Emeklilik yaşı gelmemiş yargıç ve savcıların önemli bir bölümü de görevi bırakıp avukatlar arasına katılmayı yeğledi. Böyle bir ortamda TTHO Başkanı Can Tezcan'ın odasında 5-10 dakika yalnız kaldığı bir sırada, Temel Diker'le evini yıktırtmamak konusunda direnen öğretmen arasındaki davaya bakmakta olan Halis Bey'e telefon edip çok eski bir dost gibi hatırını sorması, bu arada da kendisinden birbiri ardından görevden ayrılmayı sürdüren yargıç ve savcıların yaptığını yapmaktan geri durmasına rica etmesi, başka herhangi bir şey söylemesine gerek kalmadan New Yorklu Temel'in 1,5 yıldır beklemekte olduğu sonucun gerçekleşme yoluna girmesine yetti. Halis Bey kılı 40 yarmasıyla ünlü bir yargıçtı, ancak her şeyin bir sınırı vardı. Temel Diker'in saçma davasını ülkenin en ünlü avukatı Can Tezcan açtığı için geri çevirmemişti. Yargıyı özelleştirme tasarısının bu davayla ilişkili olduğu söylentisi de kaç kez kulağına gelmişti. Bir iki ay içinde Türkiye'de tüm yargının başı olacak adamın kendisini arayıp görevi bırakmamasını rica etmesinin anlamını saniyesinde kavradı. Büyük adam Temel Diker'in işinin daha yargı tam anlamıyla kendisine bağlanmadan, yani en azından görünüşte bu işi kendi elini kirletmeden sonuçlandırmak istiyordu. Ülkede yargıçların %85'inin açıkta kalmak üzere olduğu, yargının alabildiğine pahalılaştırılması sonucu avukatlıkla geçinmenin neredeyse olanaksız duruma geleceği bir dönemde, üstelik bildiği kadarıyla 29 yıllık yargıçlık yaşamında ilk kez bile bile yanlış bir karar vermenin ülke koşulları, eşi ve çocukları da göz önüne alınınca kolaylıkla bağışlanabilecek bir kusur olduğu sonucuna vardı. Sayın Başkanım, Temel Diker Bey'in sorununu nasıl çözebilirim diye epey bir süredir kafa patlatıp duruyordum. Sanırım geçen gün çözümü buldum. Artık o işi olumlu biçimde sonuçlanmış sayabilirsiniz, dedi. Can Tezcan telefonu tutan elinin titremeye başladığını, sonra da tüm bedenine yayıldığını ayrımsadı. Halis Bey'e bulduğu çözümün ne olduğunu sormak istedi, birkaç kez yutkundu ama soruyu oluşturacak sözcükler dilinin ucuna gelmedi bir türlü. "Teşekkür ederim Halis Bey, çok teşekkür ederim," diyebildi yalnızca. "Doğrusunu isterseniz ben bir türlü bulamamıştım o çözümü. Size başarılar dilerim. Gene görüşmek üzere." Telefonu yerine mi bırakmıştı yoksa elinden mi düşürmüştü ayrımında değildi. Elinin ve bedeninin titremesi bir türlü geçmiyor, kafasının içinde birçok şey anlam değiştirmeye, daha da kötüsü az önce göründüklerinin tam tersiymiş gibi görünmeye başlıyordu. Bu telefon konuşmasına kadar her şey beklediğinden de iyi geçmişti. Şimdi Halis Bey daha kendisinin açık bir istekte bulunmasına bile gerek kalmadan tüm bu olup bitenlerin kaynağında yer alan sorunu çözdüğünü ya da çözmek üzere olduğunu bildiriyordu. Ama o beklenmedik bir dönüşümle yaptığının doğruluğundan kuşku duymaya başladı. Bu sırada yüzünde mutlu bir gülümseme, elinde kitap büyüklüğünde bir bilgisayar Sabri Ser'in kapıda belirince birden rahatlayıverdi. Sabri Ser'in, "Çok mutlu görünüyorsunuz efendim, iyi bir haber mi aldınız?" deyince de çeyrek saat önce yargıç Halis Bey ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Sen bu işe ne diyorsun diye sordu. Bu çok güzel bir haber efendim. Bizi büyük bir dertten kurtarıyor. Temel Bey bu işle yatıp şu işle kalkıyordu diye yanıtladı Sabri Serin. Telefona uzandı. Temel Bey'e muştuyu verelim hemen. Verelim de bayram etsin dedi. Can Tezcan gene titremeye başladı. Hele dur bakalım, biraz daha bekleyelim, ne olur ne olmaz, yanlış bir şey yapmayalım. Temel Bey bir süre daha bilmesin bu işi dedi. Burası Türkiye, ne olur ne olmaz. Sabri Serin şaşırdı. Peki siz bilirsiniz efendim dedi, telefonu gönülsüzce yerine bıraktı. Saklanmaya çalışılan bir gizi okumak istercesine gözlerini başkanının gözlerine dikti. O da bunu sezmiş gibi gülümsedi. Yahu Sabri, şu son günlerde bende bir tuhaflık var. İnceden inceye düşünerek kotardığımız işler bile bir acayip görünüyor gözüme diye başladı. Arkadaşlarımızın şu her şeye zam üstüne zam yapma önerileri karşısında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Sayı kısıtlamasının bu kadar yüksek tutulmasını, yargının bu kadar pahalı duruma getirilmesini de anlamıyorum. Sen ne diyorsun tüm bunlara? Daha önce de konuşmuştuk efendim. Bence bunun şaşılacak bir yanı yok dedi Sabri Serin. Adamlar bize ortak oldular ve alışkanlıkları gereği yargıyı yeni bir iş alanı olarak görmeye başladılar. Her iş gibi bu işten de para kazanmak istemeleri doğal. Ama dün bir bugün iki, daha geçiş dönemindeyiz. Daha iyi ya efendim, burası Türkiye, bizim toplumumuzda en bağlayıcı kararlar geçiş dönemlerinde verilir. En köklü değişiklikler geçiş dönemlerinde yapılır. Can Tezcan içini çekti. Ama ben bu işe daha az yorulup daha çok para kazanmak için girişmedim dedi. Girişimimde bir çıkar payı, bir bencillik yok değildi, tamam. Ama kaç kez tartıştık seninle, ilkeler de söz konusuydu. Siz benden iyi bilirsiniz efendim. Her işin bir takım ilkeleri vardır. Ama her ilkenin soylu olması da, değişmez kalması da gerekmez. İyi de yargı neden bu kadar pahalı olsun ki? Bunu yeni çıkardılar. Siz çoktandır kuruluşun ufak işleriyle uğraşmadığınız, rakamlarla fazla ilgilenmediğiniz için böyle sanıyorsunuz efendim. Yargının pahalılığı yeni bir şey değil. Son yıllarda gerçekten el yakmaktaydı. Peki neden? Bunları siz benden çok daha iyi bilirsiniz efendim. Yargının artık kodamanlar, yani en büyükler, en zenginler arasındaki uzlaşmazlıkları çözmekte yoğunlaşması istendiği, büyük uzlaşmazlıkları çözmenin ücreti de yüksek olduğu için biz şu son yıllarda neden böylesine büyüdük, neden böylesine çok kazandık ki? İşimizi iyi yaptığımız için. Biz işimizi her zaman iyi yaptık efendim. Daha doğrusu siz. Ama para sizin için her zaman ikincil bir konu olarak kaldı. Bu konu üzerinde hiçbir zaman fazla oyalanmadınız. Bizlere bıraktınız bu ufak işleri. Yargının pahalılığının ayrımına ancak şimdi varmanız doğal. Peki amaç bir özel kuruluş olarak olabildiğince çok kazanmaksa, Ergin Çıpan'ın büyük bir coşkuyla benimsenen önerisi ne oluyor? Bir yandan yargıyı alabildiğine pahalandırırken, bir yandan da mahkeme sayısını alabildiğine azaltmak bir çelişki değil mi sence? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesi nerede kalıyor? Sabri Serin bir süre başını önüne eğip düşündü öyle ama çok geçmeden gülümsemeye başladı. Vincent de Gournay'in o ünlü ilkesi, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler gününü doldurdu artık. Belki hiçbir zamanda tam bir geçerlilik kazanmamıştı. Çünkü sizin de sık sık söylediğiniz gibi ana malcılık her şeyden önce tekelciliktir. Öyle her önüne gelene geçit vermez. Biz de bu temel ilkeye uygun olarak yargının tekelini aldık. Tekel bizim elimizde bulunduğuna göre fazla dağılmamıza gerek yok dedi. O gün de söylemiştim size bu kadar mahkeme gerçekten fazlaydı. Hükümetler ülke nüfusu hızla düşerken mahkeme sayısını 100 yıl başındakinden daha aşağıya düşürmemekte dayattılar. İşsiz yargıçlara tıkır tıkır aylık ödediler yıllarca. Oysa genel kurulda çoğu paydaşlarımızın vurguladığı gibi yargıya başvuran yurttaş sayısı çok düştü. Son yıllarda neredeyse tek bir sınıf başvuruyor yargıya, kodamanlar. Peki neden? Neden olacak? 100 yıl başındaki öngörülerin tersine ülke nüfusu hızla azalmaya başladı. Yargı gittikçe pahalanırken insanların geliri hızla düştü. Bu yüzden sırada insanlar sorunlarını başka yollardan çözümlemeyi yeğler oldular. Hangi yollardan? Size anlatmıştım efendim, yasa dışı yollardan. Evet, anlatmıştın. Bu durumda yargı olarak bizim işimiz azalıyor. Azalınca da yalnız azalmakla kalsa her şey yolunda gidebilirdi efendim. Ama azalmakla kalmıyor. Başka bir şey var. Yasa tasarısını hazırladığımız sırada göremediğimiz, düşünemediğimiz bir şey. Kimileri 10, kimileri 20, kimileri 40 yıl öncesinden, hatta 20. yüzyıldan kalma binlerce, on binlerce dava var ülke mahkemelerinde. Bunlara da bizim bakmamız gerekiyor. Hem de fazla bir ücret almadan. Bunu gözden kaçırdık işte. Can Tezcan'ın tüyleri diken diken oldu birden. Yani boyumuzu aşan işlere giriştik, öyle mi? Dedi. O zaman nasıl kalkacağız bu işin altından? Bir de tuttuk, mahkeme sayısını 30'da 1'e indirmeye karar verdik. Sen o zaman ayırmında değil miydin bu durumun? Sabri Serin gülümsedi. Ayırmındaydım efendim, diye yanıtladı. Yasa hazırlanırken düşünememiştim ama biraz geç de olsa düşündüm. Peki o zaman mahkeme sayısının 30'da 1'e indirilmesine neden karşı çıkmadın? Karşı çıkmak bir yana, böyle bir öneride bulunmasını Ergin Bey'den ben rica ettim efendim. Neden? Tek kurtuluş yolumuz buydu da ondan efendim. Peki nasıl? Sabah akşam bu eski davalarla uğraşmayacağız böylece. Bunlara ancak sınırlı olanaklarımız ölçüsünde zaman ayıracağız efendim. Hiç kuşkusuz daha da uzayacak bu davalar. Bu eski davalar yani. Ama bizim masraflarımızda pek bir artış olmayacak. Ne yapalım, hala sürdürmek isteyenler kaldıysa 20. yüzyılda başlayıp 21. yüzyıl sonlarında da süren bir dava 22. yüzyıla da sarkabilir. Can Tezcan hiçbir şey söylemeden genel yazmanını süzdü bir süre. Hep söylerim, gerçek bir filozofsun sen, dedi, bir süre düşündü. Yalnızca filozof da değilsin, şeytanın tekisin sen bence, diye ekledi. Sabri Serin güldü. Böyle üstün bir sanı hak ettiğimi hiç sanmıyorum, efendim, dedi. Ben yalnızca patronunun çıkarını kollamaya çalışan bir emekçiyim. Can Tezcan önce hiçbir şey söylemedi, gözlerini tavana dikti, öyle dalıp gitti bir süre, sonra birden yardımcısına döndü. Peki tüm bu eski davalar böyle sürüp gidecek mi sence, diye sordu. Hayır, sürmeyecek efendim. Yavaş yavaş kendileri bırakacaklar. Hem de önce davacılar bırakacak, dedi Sabri Serin. Ülkenin gidişi de, dünyanın gidişi de bunun böyle olacağını göstermekte. Nasıl yani? Bunu sizin herkesten daha iyi bilmeniz gerekir efendim. Hayır, bilmiyorum. Neden? Marx'ı çok iyi bilen biri olarak. Bunun Marx'la ilgisi ne? Sabri Serin hiçbir şey söylemeden uzun uzun baktı başkanına, sonra çekine çekine, siz yılkı adamları diye bir şey duymuş muydunuz efendim, diye sordu. Evet, duydum, hem de kaç kez. Başbakandan da dinledim. Bizim Çılgın Rıza bunlar üzerine bir kitapçık bile yazmış. Bir de resimlisini yayımlayacak. Ama ben tam olarak inanamıyorum buna. Daha doğrusu önce inanıyorum, sonra hayır, bu kadar da olamaz, fazla abartıyorlar diyorum. Geçen yüzyılın uçan daireleri, UFO'ları gibi bir şey bu. Yani koca bir palavra. Hayır, yılkı adamları gerçek efendim. Yılkı adamlarının varlığını benimserseniz, sizin için de her şey daha bir açıklık kazanır. Anlıyorum. Daha doğrusu anladığımı sanıyorum, diye yanıtladı Can Tezcan. Ama bir de senin açıklamanı dinlemek isterim. 15. ayrımın sonu, sayfa 198.